Ayrım 21. Arı kovanına çomak sokan kız. Stieg Larsson. Sayfa 315. 12. bölüm. 15 Mayıs Pazar, 16 Mayıs Pazartesi. Sapo'nun Anayasa Koruma Dairesi'nin AK'de şefi Thorsten Edklint kulak memesiyle oynayarak Milton Security'nin CEO'suna bakıyordu. Dragan Armanski onu aramış, ısrarla pazar akşamı Lidingö'deki evine yemeğe davet etmişti. Armanski'nin karısı Ritva'nın yaptığı harika güveç yenildikten ve nezaketin gerektirdiği konuşmalar yapıldıktan sonra Ritva televizyonun karşısında bir koltuğa oturarak onları yalnız bırakmıştı. Ed Clint, Armanski'nin neyin peşinde olduğunu merak ediyordu. Armanski, Lisbeth Salander'in öyküsünü anlatmaya başlamıştı. Ed Clint, elindeki kırmızı şarap bardağını çevirip duruyordu. Armanski ile Ed Clint 12 yıldır tanışıyorlardı. Tanışmalarına vesile olan olay, Sol Parti'nin kadın milletvekillerinden birinin anonim tehditler almasıydı. Milletvekili durumu parlamentodaki grup liderine bildirmiş, o da parlamentonun güvenlik bölümüne iletmişti. Tehdit mektupları son derece kabaydı. Mektupları yazan her kimse milletvekilini tanıyor gibiydi. Olay sonunda Sapo'ya havale edilmişti. Sapo'nun özel koruma dairesinin bütçesi o zamanlar çok düşüktü. Kaynakları kısıtlıydı. Bölüm, kralı, başbakanı, bakanları ve gerek duyulduğunda da parti liderlerini koruyordu. İhtiyaç kaynakları aştığından İsveçli politikacıların çoğu ciddi bir korumadan yoksun kalıyorlardı. Milletvekilleri yalnızca resmi bir görev üstlenmişlerse korunuyorlar, görev bittikten sonra kendi kaderlerine terk ediliyorlardı. Eğer bir manyak onları izleyip bir şey yapmak isterse rahatlıkla yapabilirdi. Söz konusu milletvekilinin Sapo'nun kendisini koruyabileceğine olan inancı kısa zamanda sarsılmıştı. Naka'da oturuyordu. Bir akşam evine geldiğinde evin arka kapısından birinin girdiğini, oturma odasının duvarlarına cinsel içerikli aşağılayıcı yazılar yazdığını görmüştü. Üstelik adamın yatak odasında mastürbasyon yaptığını gösteren izler de vardı. Söz konusu kadın milletvekili bu olay üzerine Milton Security'yi aramış ve özel koruma istemişti. Bu kararından da Sapo'yu haberdar etmemişti. Bu nedenle ertesi sabah bir okul ziyareti sırasında resmi ve özel goriller arasında bir münakaşa yaşanmıştı. O zamanlar Thorsten Edklint, özel koruma dairesinin müdür yardımcısıydı. Resmi gorillerin yapacağı bir işi özel gorillerin yapmasından içgüdüsel olarak hoşlanmıyordu. Bununla birlikte kadın milletvekilini şikayetlerinde haklı buluyordu. Devletin görevini hakkıyla yapmadığının, kadının yatağında 31 çekilmesinden daha iyi bir kanıtı olamazdı. Ateşe körükle gitmek yerine Milton Security'nin CEO'su Armanski'yi aramış ve bir öğlen yemeğinde buluşmuşlardı. Durumu Sapo'nun sandığından daha vahim gördüğünden yapmıştı bunu. Kadının sıkı bir korumaya ihtiyacı olduğu ortadaydı. Ayrıca Ed Clint, Armanski'nin adamlarının yalnızca yetenekli değil, gerekli teknik donanımlara sahip olduğunu da biliyordu. Bütün sorumluluk Armanski'nin adamlarına verilerek çözülmüştü sorun. Soruşturmayı Sapo yürütecek, Milton Security'nin ücretini de Sapo ödeyecekti. Bu iki adam birbirlerinden hoşlanmış, ilerisi içinde işbirliği yapmaya karar vermişlerdi. Geçen yıllarda birkaç defa bunu hayata geçirmişlerdi. Dragan Armanski'nin mesleki yeteneklerine büyük saygısı vardı Ed Clinton. Bu yüzden Armanski özel bir görüşme için akşam yemeğine davet ettiğinde çok fazla direnmemişti. Ama Armanski'nin kucağına pimi çekilmiş bir bomba koyacağını tahmin etmiyordu.
Eğer seni doğru anladıysam Sapo'nun ciddi bir suç işlediğini söylüyorsun.
Hayır dedi Armanski, beni yanlış anladın. Sapo'nun içinden birilerinin suç işlediğini söylüyorum. Bu faaliyetlerin Sapo'nun başındakiler ya da hükümet tarafından desteklendiğine dair en küçük bir şüphe duymadım. Ed Clint, Christer Malm'in çektiği fotoğraflara dikkatle baktı. Fotoğrafların birinde bir adam KAB plakalı bir arabaya biniyordu.
Dragan, bu bir şaka değil mi?
Keşke şaka olsaydı. Ed Clint bir süre düşündü.
Peki Tanrı aşkına ne yapmamı bekliyorsun?
Ertesi sabah Thorsten Etkling gözlüğünü itinayla temizlerken düşüncelere dalmıştı. Kır saçlı, koca kulaklı, sert ifadeli bir adamdı. Ama şimdi yüzündeki o sert ifade yerini endişeye bırakmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğündeki makamındaydı. Gecenin büyük bir bölümünü Armanski'nin anlattıklarını düşünerek geçirmişti. Bunlar pek hoş düşünceler değildi. Sapo bir yandan bütün partilerin, neredeyse hepsinin gözünde İsveç'in değer biçilmez kurumlarından biriyken, diğer yandan yine aynı partiler bu kuruma şüpheyle yaklaşır ve hakkında hayali komplo teorileri üretirlerdi. Kurum tartışmasız çok sayıda skandalın altına imza atmıştı. Özellikle 1970'li yıllarda radikal sol gruplara karşı. Bir takım anayasal suçlar kesinlikle işlenmişti. Ama kuruma çok sert eleştiriler yönelten 5 resmi araştırmadan sonra yeni bir kuşak yetişmişti. Bunlar emniyet teşkilatının mali, asayiş ve dolandırıcılık şubelerinden gelen politik fantezilerinin değil, gerçek suçların peşinde koşarak tecrübe kazanmış elemanlardı. Sapo modernize edilmişti. Bu işte AKD öncü bir rol üstlenmişti. Görevleri ülkenin güvenliğine yöneltilmiş tehditleri açığa çıkarmak ve ülkeyi tehditlere karşı korumaktı. Bu tehditler şöyle tanımlanıyordu. Anayasal düzeni şiddet, tehdit ve zorla değiştirmeye, siyasi karar organları ya da makamları belirli bir doğrultuda karar almaya zorlamak ya da bir vatandaşın anayasayla belirlenmiş temel özgürlük ve haklarını kısıtlamaya yönelik faaliyetler. Yani AKD'nin görevi İsveç demokrasisini gerçek ya da olası tehlikelere karşı korumaktı. Bu tehditlerin başında anarşistler ve naziler geliyordu. Çünkü anarşistler sivil itaatsizlik adı altında, örneğin deri mağazalarını yakıyorlardı. Naziler zaten nazi olduklarından demokrasi için bir tehdittiler. Thorsten Etklint hukuk eğitimi almış, işe savcı olarak başlamış, daha sonra da Sapo'da 21 yıl çalışmıştı. Önce özel koruma dairesinin yöneticisi olarak aktif bir görev yapmış, daha sonra AKD'nin analiz bölümünde bir süre çalışmış ve büro yöneticiliğine yükselmişti. Başka bir deyişle İsveç demokrasisini savunmayı üstlenen bir kurumun polisiye bölümünün en yüksek şefi olmuştu. Thorsten Etkling kendini demokrat olarak tanımlıyordu. Onun gözünde bunun tanımı açıktı. Parlamentonun belirlediği anayasanın işlemesini gözetmek demekti. İsveç demokrasisi İÖY harfleriyle ifade edilen tek bir yasa üzerine inşa edilmiş gibiydi. İfade özgürlüğü yasası. İÖY düşünme, inanç ve ifade özgürlüğünü garanti altına alıyordu. Bu bütün İsveç vatandaşları gibi taş kafa nazilerden etrafı yakıp yıkan anarşistlere kadar herkesi kapsıyordu. Diğer yasalar, örneğin kuvvetler ayrılığı yasası gibi, yalnızca İÖY'nin süsleriydiler. Yani İÖY demokrasinin üzerine inşa edildiği ve çiğnenmesi halinde yıkıldığı temel yasaydı. Bu nedenle Etkin temel görevinin İsveç vatandaşlarının düşünme, ifade ve inanç özgürlüğünü korumak olduğunu düşünüyordu. Düşünülen, ifade edilen ve inanılan şeylerin onun kişisel fikir ve inançlarıyla çatışmasının hiçbir önemi yoktu. Ama bu özgürlük, ifade özgürlüğü fanatikleri ve ırkçıların kültür politikalarında ifade ettikleri gibi sınırsız da değildi. Her demokrasinin sınırı vardı. İÖY'nin sınırları basın yasasıyla çizilmişti. Bu yasa demokrasiye karşı 4 tehdidi gösteriyordu. İcra edenler ne kadar sanatsal bir faaliyetmiş gibi resmederse resmetsin, çocuk pornografisi ve cinsel şiddeti teşvik eden ifadeler, birilerini suça teşvik ve sevk etmek, bir bireye iftira atarak onurunu çiğnemek ve bir halk grubuna karşı nefreti körüklemek yasaktı. Parlamento tarafından belirlenen basın özgürlüğü yasası, BÖY, toplumun ve demokrasinin kabul edebileceği sınırlarla kuşatılmıştı. Başka bir deyimle çerçevesi medeni bir toplum tarafından çizilmiş bir sözleşmeydi. Yasanın temeli hiç kimsenin bir diğerini ötekileştiremeyeceği ve aşağılayamayacağıydı. İÖY ve BÖY makamları yasaların korunması için tedbirler almaya mecbur ediyordu. İsveç'te bu koruma görevi 2 kuruma verilmişti. Bunlardan biri başsavcılık makamıydı. Başsavcılık makamı BÖY'ye karşı işlenen suçları ele alırdı. Thorsten Etklint bu kurumdan pek memnun değildi. Ona göre başsavcılık makamı İsveç anayasasına karşı işlenilen suçlar konusunda çok yumuşak başlı davranıyor, ancak çok olağanüstü durumlarda dava açıyorlardı. Savcılık demokrasinin prensiplerinin çok önemli olduğunu, sınırlanmalar için ancak olağanüstü hallerde dava açılabileceğini savunuyordu. Bu tutum son yıllarda sorgulanmaya, özellikle de İsveç'in Helsinki Komitesi Genel Sekreteri Robert Hard'ın hazırladığı rapordan sonra çok eleştiri almaya başlamıştı. Bu rapora göre bir halk grubuna karşı nefreti körükleyenlerin herhangi bir ceza alması neredeyse imkansızdı. Diğer kurum Sapo'nun Anayasa Koruma Dairesi'ydi. Kurumun müdürü Thorsten Edklint işini son derece ciddiye alıyordu. Ona göre İsveç Emniyet Teşkilatı'nda üstlenilebilecek en önemli görev buydu. Bu makamı başka hiçbir makamla değişmezdi. Bütün İsveç'te görevi siyasi polislik olarak tanımlanıp yasal yetkilerle donatılmış tek insan oydu. Bu görev büyük bir bilgelik ve sağlam bir adalet duygusunu gerektiriyordu. Birçok ülkede yaşanan tecrübeler siyasi polislerin demokrasi için gerçek bir tehdide dönüştüğünü göstermişti. Basın ve kamuoyu AKD'nin temel görevinin Nazileri ve fanatik militanları kontrol altında tutmak olduğuna inanıyordu. Bu kesinlikle doğruydu. Anayasanın korunması açısından bunların kontrol altında tutulması gerekiyordu. Ama dairenin görevleri bunlarla sınırlı değildi. Örneğin kral ya da genelkurmay başkanı çıldırır da parlamentarizmin artık miadını doldurduğunu, parlamentonun feshedilerek yerine diktatörlüğün geçirilmesi gerektiğini söylerlerse hemen AKD'nin hedefi olurlardı. Eğer bir grup polis kendilerini yasaların üzerinde görüp bireylerin yasayla garantiye alınmış haklarını çiğnerlerse AKD hemen harekete geçerdi. Bu gibi ciddi durumlarda hemen bir araştırma yapılır ve başsavcılık makamı göreve davet edilirdi. Dairenin sorunu yalnızca inceleme ve analiz yapmak ama fiili bir müdahalede bulunamamaktı. Örneğin bir Nazi grubu tutuklanacaksa bunu ancak emniyet güçleri veya SAPO'da başka bölümler yapabilirdi. Thorsten Edklint'in gözünde bu tatmin edici değildi. Neredeyse bütün demokratik ülkelerde makamların demokrasiye karşı işlediği suçları ele alan bağımsız bir anayasa mahkemesi ya da buna benzer bir kurum vardı. İsveç'te bu görev başsavcılık makamı ya da kamu denetçisine verilmişti. Eğer İsveç'te bir anayasa mahkemesi olsaydı, Lisbeth Salander'in avukatı müvekkilinin anayasal hakları çiğnendiği için İsveç devletine dava edebilirdi. Anayasa Mahkemesi de bu konudaki bütün belgeleri ister, başbakan da dahil olmak üzere suç işleyen herkesi sorgulayıp mahkum edebilirdi. Ama şimdi avukat yalnızca kamu denetçisine başvurabilirdi. Kamu denetçisinin de Sapo'nun binasına girip dosyaları inceleme yetkisi yoktu. Thorsten Edklint, Anayasa Mahkemesi'nin kurulması için faaliyet gösterenlerin yıllarca sözcülüğünü üstlenmişti. Eğer bir Anayasa Mahkemesi olsaydı, Dragan Armanski'den aldığı bilgilerle polise suç duyurusunda bulunur ve bütün belgeler Anayasa Mahkemesi'nin elinde toplanırdı. Arkasından da gerekli olan hukuki süreç başlardı. Ama şimdi Thorsten Edklint'in soruşturma açmak için hiçbir hukuki yetkisi yoktu. İç çekip üst dudağının altına bir tutam tütün yerleştirdi. Eğer Dragan Armanski'nin verdiği bilgiler doğruysa, Sapo'nun yönetici kadrosundan birileri İsveçli bir kadına karşı işlenen ağır bir suça göz yummuşlar, arkasından da sahte rapor düzenleterek onu akıl hastanesine kapatmışlar, üstelik eski bir Rus ajanının silah taşıma yasasını çiğnemesine, uyuşturucu ve kadın ticareti işine girmesine yeşil ışık yakmışlardı. Thorsten Edklint dudaklarını büzdü. Bütün bu süreçte yasaların kaç defa çiğnendiğini hesaplamak bile istemiyordu. Mikael Blomqvist'in evine girilmiş, Lisbeth Salander'in avukatına saldırılmış ve belki de Edklint buna bir türlü inanmak istemiyordu. Alexander Zalachenko öldürtülmüştü. Bütün bunlar Thorsten Edklint'in içine kaşık daldırmak için en küçük bir istek bile duymadığı tuhaf bir çorbaydı. Ama ne var ki daha Dragan Armanski onu akşam yemeğine çağırır çağırmaz bu işe bulaşmıştı. Bu durumun altından nasıl kalkacaktı? Biçimsel açıdan sorunun cevabı basitti. Eğer Armanski'nin anlattıkları doğruysa, Lisbeth Salander'in yasalarla belirlenmiş hakları ve özgürlüğü elinden alındıysa, sorumlulara karşı yasal işlemin başlatılması gerekiyordu. Anayasal açıdan bakıldığında Sapo'nun içine politik karar organlarını ya da makamları kendi görüşleri doğrultusunda yönlendirmek isteyen yılanlar yuvalanmıştı. Bunu açığa çıkarmak AKD'nin görevleri arasındaydı.
Thorsten Edklint bir suç işlendiğini öğrenmişti. Bir yasa adamı olarak görevi hemen savcıyla ilişkiye geçip suç duyurusunda bulunmaktı. Ama bu iş göründüğü kadar kolay değildi. Kısacası çok karmaşık bir durumdu. Cinayet masası komiseri Monica Figueroa, İsveç'te pek rastlanmayan soyadına karşın İsveç'in Dalarna bölgesinde doğmuştu. Gustav Vasa'dan beri İsveç'e yerleşmiş bir sülalenin üyesiydi. Dikkat çekici bir kadındı, bunun birkaç nedeni vardı. 36 yaşında mavi gözlü ve 1.84 boyundaydı. Kısa kesilmiş açık sarı saçları kıvırcıktı. Düzgün bir fiziği vardı ve kendisini çekici gösteren kıyafetler giyiyordu. Çok fit bir vücudu vardı. Onlu yaşlarda ileri düzeyde atletizmle ilgilenmiş, 17 yaşında İsveç'in olimpiyat takımına seçilmişti. Daha sonra atletizmi bırakmış, haftada 5 akşam antrenmana başlamıştı. O kadar çok antrenman yapıyordu ki yapmadığı zamanlar endorfin krizine giriyordu. Koşmuş, ağırlık kaldırmış, tenis oynamış, karate, hatta 10 yılda vücut geliştirme sporu yapmıştı. Bedeniyle kurduğu bu yakın ilişkiyi 2 yıl önce dramatik ölçüde azaltarak günde 2 saat ağırlık kaldırmakla yetinmişti. Şimdi her gün yalnızca kısa bir süre spor yapmasına rağmen kasları öylesine gelişmişti ki kötü niyetli arkadaşları ona Bay Figueroa diyorlardı. Kolsuz tişörtler ya da yazlık elbiseler giydiğinde pazıları ve omuz kasları çok göze batıyordu. Vücut yapısının dışında birçok erkek meslektaşını rahatsız edecek ölçüde zekiydi. Liseyi en yüksek dereceyle bitirmiş, 20'li yaşlarda polis akademisinden mezun olmuş, Uppsala polisine görev yaparken 10 yıl bir yandan da hukuk okumuştu. Ayrıca sırf zevk için siyasal bilgiler fakültesinden de diploma almıştı. Polisiye ya da buna benzer romanları nadiren okurken uluslararası hukuktan antik tarihe kadar geniş bir ilgi alanı vardı. Gezici görevden ayrılıp cinayet masasına geçmesi Uppsala sokaklarının güvenliği açısından büyük bir kayıptı. Daha sonra mali suçlar konusunda uzmanlaşmıştı. 2000 yılında Sapo'ya başvurup Uppsala'daki bürolarında çalışmaya başlamış, sonra 2001'de Stockholm'e taşınmıştı. Önce karşı ajanlık bölümünde çalışırken babasını tanıyan ve kariyerini izleyen Thorsten Edklint tarafından AKD'ye alınmıştı. Edklint, Dragan Armanski'nin verdiği bilgiler konusunda harekete geçmeye karar verdikten sonra telefon açarak Monica Figueroa'yı odasına çağırdı. Monica 3 yıla yakın bir süredir AKD'de çalışıyordu. Yani hala masa başı savaşçısı olmaktan çok gerçek bir polisti. Monica o gün dar bir kot pantolon ve açık mavi bir ceket giyinmişti. Ayağında hafif topuklu turkuaz sandaletler vardı. Oturmasını söyleyen Edklint, "Şu an neyle uğraşıyorsun?" diye sordu. "İki hafta önce Sunne'de bir butiği soyanların peşindeyiz." Mağaza soygunlarını izlemek aslında Sapo'nun işi değildi. Bu tür işleri asayiş ekipleri izlerdi. Monica Figueroa AKD'nin politik suçları analiz eden 5 kişilik ekibinin başındaydı. Bu grubun en büyük yardımcısı asayiş şubesinin bilgisayarlarına kayıt edilen olaylardı. İsveç'in herhangi bir yerinde polise yapılan başvurular bu grubun bilgisayarında görülürdü. Bu bilgisayarlar Karakafa, Dazlak, Gamalı Haç, Göçmen, Anarşist, Nazi Selamı, Nazi, Milliyetçi Demokrat, Vatan Haini, Yahudi Orospu ve Zenci Sevici gibi 310 özel sözcüye otomatik olarak tepki vermek üzere programlanmıştı. Eğer polis raporlarından birinde bu sözcüklerden biri geçerse bilgisayar hemen uyarıda bulunuyor, onlar da bu raporları özel olarak inceliyorlardı. Eğer gerekli görürlerse hemen araştırma yapıp gereken önlemleri alıyorlardı. AKD'nin görevlerinden biri de ülke güvenliğine yöneltilmiş tehditler ve politik suçlar konusunda her yıl istatistik yayınlamaktı. Bu istatistikler yerel polis karakollarına yapılan ihbarların üzerine inşa ediliyordu. Zunne soygununda bilgisayar 3 sözcük konusunda uyarmıştı. Göçmen, Apolet ve Karakafa. Maskeli ve silahlı iki genç bir göçmenin butiğini soyarak 2780 kron ve birkaç karton sigara almışlardı. Soyguncuların birinin üzerinde omuzlarında İsveç bayrağının olduğu bir mont vardı. Diğer soyguncu butik sahibine "Lanet Karakafa" diye defalarca bağırarak yere yatmaya zorlamıştı. Bütün bunlar Figueroa ve meslektaşlarının soygunun bir Nazi çetesinin işi olup olmadığını araştırmaya başlamaları için yeterliydi. Soyguncular ırkçı ifadeler sarf ettiklerinden bu soygun ırkçı bir suç olarak değerlendirilebilirdi. Eğer durum düşündükleri gibi ise gelecek yılın suç istatistiğine ırkçı faaliyet diye kaydedilecek, daha sonra yıllık toplantılarında analiz edilmek üzere Avrupa Birliği'nin Viyana'daki istatistik merkezine iletilecekti. ''Sana meşakkatli bir iş vereceğim.'' dedi Thorsten Etkling. ''Öyle mi?'' dedi Figueroa. ''Bu işi üstlenirsen başın belaya girebilir. Hatta bütün kariyerin yerle bir olabilir.''
''Anlıyorum.''
Ama eğer sen görevini başarırsan ve her şey benim düşündüğüm gibi çıkarsa geleceğin için önemli bir adım atmış olursun. Seni AKD'nin operasyon bölümüne atıyorum.
Özür dilerim ama AKD'nin operasyon bölümü yok.
Yoktu dedi Thorsten Etkling. Ama şimdi böyle bir bölüm var. Bu sabah kurdum. Ve şimdilik tek bir çalışanı var, o da sensin.
Monica şüpheli bir ifadeyle baktı.
AKD'nin görevi anayasayı iç tehlikelere karşı, yani naziler ve anarşistlere karşı korumak. Peki bu tehdit kendi teşkilatımızdan gelirse ne yaparız?
Etkling yarım saat boyunca bir önceki akşam Dragan Armanski'den aldığı bilgileri aktardı.
Bu iddiaların kaynağı kim diye merakla sordu Monica Figueroa.
Bunun şimdilik bir önemi yok. Dikkatini kaynaktan aldığım bilgilere ver.
Ben yalnızca kaynağa güvenip güvenmediğini merak ettim.
Kaynağı yıllardır tanıyorum. Çok güvenilir biri.
Ama bütün bunlar bilemiyorum. Çok gerçek dışı görünüyor.
Etkling başını sallayarak bir ajan öyküsü gibi dedi.
Peki benden ne yapmamı istiyorsun?
Şu andan itibaren diğer bütün görevlerinden alındın. Tek bir görevim var. Bu öykünün gerçek olup olmadığını araştırmak. İddiaları doğrulamak ya da yalanlamak gibi bir çabaya girme ve yalnızca bana bilgi ver.
''Aman tanrım'' dedi Monica Figueroa, ''başını belaya sokabilirsin derken neyi kastettiğini şimdi anlıyorum.''
''Evet ama eğer anlatılanlar gerçekse, bütün bu iddiaların minnacık bir kısmı bile gerçekse, anayasa ihlal edilmiş demektir ki hemen harekete geçmemiz gerekir.''
''Nereden başlayacağım, nasıl bir yol izleyeceğim?''
En basitinden başla. Önce 1991 yılında Gunnar Björk'ün yazdığı raporu oku. Daha sonra Mikael Blomkvist'i izlediği iddia edilen kişilerin kimliklerini araştır. Benim kaynağıma göre araba Goran Martensson adında Vallingby'de oturan 40 yaşında bir polise ait. Ayrıca Mikael Blomkvist'in fotoğrafçısının çektiği fotoğraftaki adamları araştır.
Tamam.
Daha sonra da Evert Gulberg'in geçmişini araştıracaksın. Bu ismi daha önce hiç duymadım ama kaynağıma göre Sapo'yla bağlantısı varmış.
Yani Sapo eski bir Rus ajanının öldürülmesi için 78 yaşında bir moruğu mu tutmuş? Hiç inandırıcı değil.
Ne olursa olsun kontrol edeceksin ve bu çok gizli yürüyecek. Herhangi bir önlem almadan önce mutlaka bana bildir. Suda halkalar bırakmanı istemiyorum.
Benden çok kapsamlı bir araştırma istiyorsun. Bunu tek başıma nasıl yapacağım?
Tek başına yapmayacaksın. Sen ilk adım atacaksın. Eğer bana gelip hiçbir şey bulamadığını söylersen mesele yok. Ama eğer şüpheli bir şeylere ulaşırsan ne yapacağımıza o zaman karar veririz.
Monica Figueroa öğle yemeği arasını emniyet müdürlüğünün jimnastik salonunda ağırlık kaldırmakla geçirdi. Daha sonra kahve, köfte ve pancar salatalı sandviç alarak odasına kapandı. Çalışma masasını temizledi, sandviçini yiyerek Gunnar Björk'ün raporunu okumaya başladı. Rapora eklenen Björk ile Teleborjan arasındaki yazışmaları da okudu. Her ismi ve her olayı araştırmak üzere not aldı. 2 saat sonra ayağa kalkıp bir fincan kahve almak için odadan çıktı. Sapo çalışanları için koyulan kurallara uyarak kahve otomatına gitmeden önce odasının kapısını kilitledi. Önce raporun kayıt numarasını araştırdı. Kayıt bölümünü aradı, bu numarada bir rapor olmadığını öğrendi. Daha sonra basın arşivine başvurdu, buradan daha iyi bir sonuç aldı. Akşam ve sabah gazeteleri 1991 yılında Lundmakargatan'da bir adamın arabasının içinde yakıldığı haberlerini veriyordu. Kurban orta yaşlarda bir adamdı ama isim verilmiyordu. Akşam gazetelerinden biri bir görgü tanığına dayanarak adamın bir kız çocuğu tarafından yakıldığını yazıyordu. Belli ki bu Lisbeth Salander'in Zalachenko adında bir Rus ajanına yaptığı benzin bombalı saldırıydı. En azından böyle bir olay olmuştu. Raporu hazırladığı söylenen Gunnar Björk diye biri gerçekten vardı. Göçmen bürosunda önemli bir görevdeydi. Disk kayması nedeniyle rapor almış ve ne yazık ki intihar etmişti. Personel bölümü Gunnar Björk'ün 1991 yılında neyle iştigal ettiğine dair bir bilgi vermiyordu. Sapo bu adam ve meslektaşları hakkındaki bilgileri gizli tutuyordu ki bu teşkilat için alışıldık bir durumdu. 1991 yılında Lisbeth Salander'in Lundagatan'da oturduğu ve daha sonra St. Stefan Çocuk Psikiyatri Kliniğine yatırıldığını doğrulayabildi. Demek ki Ed Clint'in kaynağının verdiği bilginin bu kısmı da doğruydu. En azından raporla çelişmiyordu. Peter Teleborian sık sık televizyonlarda görünen tanınmış bir psikiyatrdı. 1991 yılında St. Stefan'ın başhekimiydi. Monica Figueroa uzun bir süre bu raporun ne anlama geldiğini düşündükten sonra personel bölümünün şef yardımcısını aradı. ''Biraz karışık bir soru soracağım.'' dedi. ''Ne?'' ''AKD'de bir adamın güvenilirliği ve genel psikolojik sağlığı üzerine bir soruşturma yürütüyoruz. Bunun için güvenilir bir psikiyatr ya da bu konuda karar verebilecek birine ihtiyacımız var. Bana Peter Teleborian diye birisini önerdiler. Bu adama güvenip güvenemeyeceğimi öğrenmek istiyorum.'' Bir süre bekledikten sonra bilgi geldi. Doktor Teleborian, Sapo'nun zaman zaman danıştığı dışarıdan biri, güvenilir diye kaydedilmiş. Yani gizlilik kararı verilmiş konuları onunla tartışabilirsin. Ama ona başvurmadan önce bürokratik prosedürü izlemek zorundasın. Buna önce şefinin kabul etmesi ve Teleborian'a danışman için sekreterliğe başvuruda bulunması gerekiyor. Monica Figueroa'nın kalp atışları biraz hızlandı. Dar bir grubun dışında bilinmeyen bir bilgiyi doğrulatmıştı. Peter Teleborian Sapo ile çalışıyordu. Bu raporun güvenilirliğinin altını çizen bir şeydi. Raporu bir tarafa bıraktı ve Thorsten Ed Clint'in verdiği diğer bilgileri araştırmaya başladı. 1 Mayıs'ta Cafe Copacabana'da Michael Blomquist'in peşine takıldıkları iddia edilen fotoğraftaki adamları inceledi. Fotoğraftaki arabanın plakası rahatlıkla okunuyordu. Gri Volvo'nun sahibi Göran Martenson'du. Sapo'nun personel bölümünden adamın Sapo'da çalıştığını doğrulattı. Kalp atışları biraz daha hızlandı. Göran Martenson özel korumada çalışıyordu. Korumaydı. Birkaç defa başbakanı korumak için görev alan grubun içinde yer almıştı. Birkaç hafta önce geçici olarak karşı casusluk servisine alınmıştı. Alexander Zalachenko ile Lisbeth Salander Salgrensk Hastanesi'ne götürüldükten birkaç gün sonra 10 Nisan'da izne ayrılmıştı. Acil bir durum için personel ihtiyacı ortaya çıktığında bu tür geçici görev değişiklikleri olağandı. Monica Figueroa kısa bir süre birlikte çalıştığından kişisel olarak tanıdığı karşı casusluk servisinin şef yardımcısını aradı. Göran Martenson eğer ciddi bir işle uğraşmıyorsa AKD'de ona ihtiyaçları olduğunu söyledi. Adam şaşırarak Monica'nın yanlış bilgilendirildiğini söyledi. Özel korumadan Göran Martenson karşı casusluk servisine alınmamıştı. Monica Figueroa telefonu kapattıktan sonra düşünceli bir ifadeyle 2 dakika telefonun ahizesine baktı. Özel korumadakiler Martenson'un geçici olarak karşı casusluk servisi tarafından alındığını düşünüyorlardı. Ama böyle bir şey yoktu. Bu tür transferlerin kalem müdürü tarafından onaylanması gerekiyordu. Müdürü aramak için telefona uzanırken birden durdu. Eğer özel koruma Martenson'u başka bir bölüme verdiyse müdürün bunu mutlaka onaylaması gerekiyordu. Yani kalem müdürü Martenson'un karşı casuslukta olmadığını zaten biliyordu. Ayrıca Martenson'un başka bir bölümün hizmetinde olduğunu ve Michael Blomquist'i izlediğini de bilmesi gerekirdi. Thorsten Ed Clint ona suda halkalar bırakmamasını söylemişti. Bu durumda müdüre bir şey sormak minnacık bir su birikintisine kocaman bir taş atmak anlamına gelirdi. Pazartesi sabahı 10.30'da cam kafese benzeyen odasında çalışma masasına oturan Erika Berger derin bir nefes aldı. Şimdi düşündüğü tek şey kahve odasından aldığı kahveyi içmekti. İlk iş günü saatlerini 2 toplantıyla geçirmişti. 15 dakika süren ilk toplantıda yayın yönetmeni yardımcısı Peter Frederikson o gün yapılacak işleri özetlemişti. Anders Holm'e güvenini kaybettikten sonra Frederikson'un yargılarına daha fazla güvenmek zorundaydı. Yönetim Kurulu Başkanı Magnus Borgsjö, S&P'nin ekonomi şefi Christer Zellberg ve bütçe sorumlusu Ulf Lodin'le birlikte yaptığı ikinci toplantı 1 saat sürmüştü. Toplantının konusu reklam gelirleri ve gazete satışlarındaki düşüştü. Bütçe sorumlusu ve ekonomi şefi gazetenin giderlerini azaltmak için hemen önlem alınması gerektiğini düşünüyorlardı.
Yılın ilk çeyreğini reklamlardaki küçük bir yükselme ve emekliye ayrılan iki personel sayesinde atlatabildik. Bunların yerine kimse alınmadı dedi Ulf Lodin. İkinci çeyreği daha az bir açıkla atlatabiliriz. Ama Metro ve Stockholm City gibi bedava gazetelerin Stockholm'daki reklam pazarını daha çok ele geçirmeye başladığı ortada. Bu durumda üçüncü çeyreği belirgin bir bütçe açığıyla kapatacağımızı öngörebiliriz.
Peki ne yapacağız diye sordu Borgsio.
En akla uygun tasarruf yolu personel sayısını azaltmak. 2002'den beri hiç işçi çıkartmadık ama bu yıl en az 10 işçiyi çıkartmak zorundayız.
Kimleri diye sordu Erika Berger.
Oradan buradan kısıntıya gidebiliriz. Spor bölümünde şimdi 6,5 çalışan var. Bunları 5'e düşürebiliriz.
Görünüşe göre spor bölümü şimdiden epeyce sefil durumda. Eğer dediklerini yaparsak spor faaliyetlerini izleme işinden vazgeçmemiz gerekir.
Flodin omuzlarını silkti. Eğer daha iyi bir öneri varsa dinlemeye hazırım.
Daha iyi bir önerim yok ama eğer personelden kısıntıya gidersek daha ince bir gazete çıkartmak zorunda kalırız. Daha ince gazetede okuyucu sayısının azalması demektir. Bu da reklam verenlerin sayısını azaltır.
O sonsuz dilemma dedi Zellberg.
Ben buraya gazetenin durumunu düzelteyim diye alındım. Yani gazeteyi okuyucular için daha cazip kılmalıyım. Bu nedenle atak davranmak zorundayım. Ama bu işi personeli biçerek yapamam.
Borgsio'ya döndü.
Gazete daha ne kadar kan kaybedebilir? İşler düzelene kadar daha ne kadar bütçe açığına dayanabiliriz?
Borgsio dudaklarını büzdü. 1990'lı yılların başından beri S&P konsolide edilmiş eski gelirleri yiyor. 10 yıl önceyle karşılaştırırsak tahvillerimizin değeri %30 düştü. Fonların önemli bir bölümünü bilgisayarlara harcadık. Kısaca yüklü giderlerimiz var.
S&P'nin AXD adı verilen kendi metin düzenleme programını geliştirdiğini gördüm. Bu kaça patladı?
Yaklaşık 5 milyon krona.
Bunun mantığını bir türlü anlayamıyorum. Piyasada daha ucuz hazır programlar varken S&P niçin kendi programını geliştirmeye ihtiyaç duydu?
Bir bilse Amerika, cevaplayabilirsen sen cevapla. Önceki teknik servis şefi bizi ikna etti. Uzun vadede bunun daha karlı olacağını ve programın lisansını başka gazetelere de satabileceğimizi söyledi.
Peki alan oldu mu?
Evet, Norveç'ten yerel bir gazete aldı.
Aman ne parlak ticaret dedi Erika Berger kuru bir sesle. İkinci soru, 5 yıllık eski PC'ler kullanıyoruz.
Önümüzdeki yıllarda yeni bilgisayarlara yatırım yapma imkanımız yok dedi Flodin.
Tartışmalar bu minval üzerine sürüp gitti. Erika Berger itirazlarını Flodin ve Selberg tarafından dikkate alınmadığının bilincine varmaya başlamıştı.
Onlar için önemli olan tasarruftu. Bütçe sorumlusu ve ekonomi şefinin bakış açısından bu anlaşılabilir bir şeydi. Ama yeni göreve gelmiş genel yayın yönetmeni açısındansa kabul edilemezdi.
Erika'yı en çok sinirlendiren sanki sözlüğe kalkmış bir kız çocuğuymuş gibi itirazlarının gülümsemeyle reddedilmesiydi. Ona karşı tek bir münasebetsiz söz etmeden neredeyse komik bir tavır takınıyorlardı.
Sen kafana bu tür karmaşık şeylere takma küçük hanım.
Erika Borgsio'dan pek bir destek görmemişti. Yalnızca izlemekle yetiniyor, diğerlerinin sözlerini söylemelerini bekliyordu. Ama diğerlerinde gördüğü moral bozucu davranışı onda görmemişti. İç çeken Erika bilgisayarını açıp e-postalarını kontrol etmeye başladı. Okunmamış 19 e-postası vardı. Bunlardan 4'ü spamdi. Birileri ona şunları pazarlıyordu. Viagra, The Sexiest Lolitas on the Net'ten yalnızca dakikası 4 dolar karşılığı siber seks. The Juiciest Horsefuck in the Universe'in sunduğu hayvanlarla cinsel ilişki hizmeti. Elektronik haber gazetesi Mod New'ya üyelik. Ne kadar çabalarsa çabalasın bu e-postaların posta kutusuna girmelerini engelleyememişti. E-postalardan 7'si Nijerya mektubu diye adlandırılanlardandı. Abu Dhabi'deki Merkez Bankası'nın dul eşi Erika'ya küçük bir güvence karşılığı müthiş meblağlar öneriyordu. Diğer e-postalar iç yazışmalardı. Öğle yemeği bilgisi, Peter Frederickson'dan gelen ana haber üzerine bilgiler, kişisel muhasebecisinden gelen, Millennium'dan S&P'ye geçmesiyle ortaya çıkan kazanç farkını konuşmak üzere buluşma önerisi ve bir de diş doktorundan gelen hatırlatmaydı. Bu hatırlatmayı elektronik not defterine kaydederken, o gün yazı işleri toplantısı olacağından diş doktoru randevusunu iptal etmek zorunda kalacağını fark etti.
Son olarak Central Red at smppost.se'den gelen genel yayın yönetmeninin dikkatine başlığıyla gelen e-postayı açtı. Okurken elindeki kahve fincanını yavaşça masaya bıraktı.
Orospu, kendini bir şey sanıyorsun değil mi? Burada destek bulacağını sanıyorsan yanılıyorsun. Tornavidayla kıçından düzüleceksin orospu. Buradan ne kadar kısa zamanda defolursan o kadar iyi.
Erika Berger'in gözleri otomatik olarak haber müdürü Anders Holm'ü aradı. Yerinde değildi ve yazı işlerinde de yoktu. Erika bir kez daha göndericinin adresine baktıktan sonra telefonu kaldırıp gazetenin teknik şefi Peter Fleming'i aradı.
Merhaba, Central Red at smppost.se e-posta adresi kime ait?
Hiç kimseye, SMP'de böyle bir adres yok.
Bu adresten şimdi bir e-posta aldım.
Düzmece, virüs var mı?
Hayır, ayrıca virüs koruma programı uyarıda bulunmadı.
Tamam, böyle bir adres yok ama gerçek bir adresin üzerinden sahtekarlık yapmak mümkün. İnternette üzerinden anonim postalar gönderilebilen siteler var.
Bu tür bir e-postanın izini sürmek mümkün mü?
Eğer gönderen kendi bilgisayarından gönderecek kadar aptal değilse mümkün değil. IP numarası üzerinden servis sunucunun hizi sürülebilir. Ama örneğin bu işlemleri Hotmail üzerinden yapıyorsa izler yok olur.
Erika teşekkür edip telefonu kapattı. Bir süre düşündü. Bir manyaktan ilk defa tehdit mektubu ya da ahlaksızca e-postaları almıyordu. Bu e-posta onun SMP'deki yeni işine yönelikti. Sorun bu e-postanın Morander'in ölümünden sonra gazetelerde Erika hakkında çıkan yazıları okuyan bir meczuptan mı yoksa içeriden birinden mi geldiydi?
Monica Figueroa, Evert Gulberg işine ne yapacağını uzun süre düşündü.
AKD'de çalışmanın faydalarından biri, ırkçı ya da siyasi suçlarla ilgili İsveç'te polisin yaptığı bütün araştırmalara erişebilmesiydi. Alexander Zalachenko göçmendi. Göçmenlere karşı işlenen suçların arkasında ırkçı bir neden var mı yok mu diye araştırma yapmak Figueroa'nın görevleri arasındaydı. Bu nedenle Zalachenko cinayetini işleyen Evert Gulberg'in ırkçı bir örgütle ilişkisi var mı ya da cinayet sırasında ırkçı sözler sarf etmiş mi diye araştırmak onun yasal hakkıydı. Zalachenko dosyasını getirtip dikkatle inceledi. Gulberg'in Adalet Bakanlığı'na gönderdiği mektupları teker teker gözden geçirdi. Bir saçmalığın yanı sıra Gulberg, Adalet Bakanı'nı kara kafaların kışlarını yalamak ve vatan hainliğiyle suçluyordu. Saat 5'e yaklaşırken elindeki belgeleri odasındaki kasaya kilitledi, bilgisayarı kapattı, kahve fincanını aldı, kartını okutup dışarı çıktı. İşten sonra doğrudan St. Eric's Plan'daki jimnastik salonuna giderek bir saat boyunca hafif ağırlıklar kaldırdı. Spordan sonra yürüyerek Ponton Yargatan'daki iki odalı evine gitti. Duş aldı ve besleyici bir akşam yemeği yedi. Bir süre iki sokak ötede oturan Daniel Mogren'i arayıp aramamayı düşündü. Daniel marangoz ve vücut geliştiriciydi. 3 yıldır birlikte antrenman yapıyorlardı. Son aylarda yatmaya da başlamışlardı. Monica için seks ağır jimnastik yapmak kadar rahatlatıcıydı. Ama artık eksi ve artılarını hesaplayarak düzenli bir ilişki ve düzenli bir hayata başlamasının zamanının gelip gelmediğini düşünmeye başlamıştı. Belki çocuk da yapardı. Tabii Daniel Mogren'le değil. Düşünüp taşındıktan sonra biriyle buluşmak istemediğine karar verdi. Antik tarih hakkında bir kitap alarak yatağına uzandı. Gece yarısından önce uykuya daldı. 21. ayrımın sonu. Sayfa 335.